Ayrım 58.
Komünizmin yayılması meselesine gelince, kendileri buyurdular ki istense de istenmese de bu bir mikroptur. Girer, o halde çaresi yok demektir. Madem ki maddi tedbirlerle önüne geçmek imkanı olmayan bir yayılmadır, bu mutlaka bulaşacaktır. Zannediyorum ki buna karşı tedbir düşünmek meselesiyle söz konusu olan siyasi meseleleri birbirinden ayırmak daha uygun olur. Sırf bu noktaya temas etmek üzere arz edebilirim ki bu bulaşıcı ve kaçınılmaz olmak üzere tasvir buyurdukları komünizme karşı çareler vardır. Komünizm prensiplerinin kaidelerinin memleketimizde ve milletimiz arasında uygulanma kabiliyetini idrak etmek veyahut idrak edenlerimiz vasıtasıyla bütün memlekete ve bütün millete anlatmaktır. Eğer bu gerçekler milletimizin çoğunluğu tarafından tamamen idrak buyurulmuş olursa ya kabiliyetimiz vardır yaparız veyahut uygulama kabiliyeti yoktur anlarız. Ürküntü duyar yapamayız. Memleketimizde bildiğiniz gibi teşekkül etmiş bir komünist partisi vardır. Diğeri de Halk İştiraki Yum Partisi adı altında yine komünist partisidir. Türkiye Komünist Partisi'nin kuruluşundan açıkça haberim vardır. Bu partiyi kimlerin ve ne gibi maksatla kurduklarını biliyorum. Maksatlarının vatanın yüksek menfaatleriyle uygunluk halinde olduğuna ve şahısların en kıymetli, en namuslu ve en vatansever arkadaşlarımızdan bulunduğuna tamamen inancım vardır. Diğeri Halk İştiraki Yum Partisi sonradan teşekkül etti. Tabii o partinin de gayet değerli arkadaşlardan meydana gelmiş olduğunu söyledim. Mustafa Kemal Paşa arada söz alan bazı milletvekillerinin endişelerini giderecek şekilde cevaplar verdikten sonra sözüne şöyle devam etmiştir. Bizim Ruslarla olan münasebetlerimizde esas olarak kapitalizm aleyhine yani komünizm esaslarına temas dahi edilmemiştir. Görüşebilmek için komünist olunuz veyahut olmaya mecbursunuz diye kimse bir şey demediği gibi sizinle dost olmak için komünist olmaya karar verdik dememişizdir. Böyle bir esas mevcut değildir. Yalnız Rus Bolşevik hükümeti komünisttir ve asli gayesi budur. Bütün milletlere bu fikri, bu sosyal kaideyi uygulamak ister. Şunu söylemek isterim ki biz buna mani olacağız yahut yapamayacaksınız demek, Rus Bolşevik hükümetinin mevcudiyetini tanımamak ve onu reddetmek demektir ki bunu da yapamayız. Yalnız memleketimize ve milletimize zarar verebilecek tarza gelmesine karşı kesin tedbirler almak mecburiyetindeyiz. Ve bu tedbirleri aldığımızda onlar elbette bize muhalif olamaz. Yalnız hükümet başkadır, hükümet adamları başkadır. Bir de genellikle millet içinde bulunan cemiyetlerin teşebbüsleri başkadır. Bildiğiniz gibi Rus hükümet adamlarıyla olan temasımızda başka türlü konuşulduğu halde diğer taraftan sorumsuz bir takım insanlar Rus komünistliğini memlekete sokmak için teşebbüslerde bulunabilirler. Bundan ötürü bu içtimai bir meseledir. Biz burada içtimai inkılaptan bahsetmiyoruz. O milletin tekamül ve yeteneğine bağlıdır. Rus ihtilalinin Büyük Millet Meclisi'nce nasıl karşılandığını belirtmek bakımından Mustafa Kemal Paşa'dan sonra konuşan genç ve ateşli Hatip Muhittin Baha, Bursa, Bey'in sözlerini ve buna karşı gösterilen tepkiyi buraya nakletmeyi gerekli görüyoruz. Muhittin Baha Bey söz alarak şunları söylemiştir. Efendiler, pek çok söyleyecek değilim. Yalnız Hüseyin Avni Bey'in bir millete haklı olarak duyduğu garez ve kin tesiriyle bir sosyal mesleğe yaptığı taarruzu protesto etmek için çıktım. Burada bir komünist partisi vardır ve onun üyeleri bir komünist partisi teşkil etmekle en büyük bir sosyal görev ve bir vatan görevi yaptıklarından emindirler. Arkadaşlarımızın anlamaları icap eder ki, komünist partisine iştirak edenler milli hududa saygılı ve onun için hayatlarını feda etmeye her an hazırdırlar. Komünist partisine iştirak eden eminimdir ki bu davalarında, bu partiye teşkil etmekte ve bu davada ilerlemekte en büyük vatanperverliklerini göstermişlerdir ve gösteriyorlar ve göstereceklerdir. Komünist Partisi, milli hududun, misak-ı millinin içinde var olduğunu kabul eden ve onun için hayatını fedaya söz verir. Böyle kabul etmişizdir. Bolşevikler de milletin arzularına müracaat ederek hükümetlerinin teşekkülünü kabul etmişlerdir. Gürültüler. Canik, Samsun Milletvekili Nafiz Bey oturduğu yerden, orası komünist propaganda kürsüsü değildir diye bağırmıştır. Gürültüler. Bolşevik Rusya'nın Türkiye'ye karşı ilgisi Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasından çok önce başlamıştı. Batı emperyalistlerine karşı kurtuluş mücadelesi yapan Türkiye, Rusya'yı nasıl tabii müttefik saymış ise Rusya'da içinde bulunduğu şartlar sebebiyle Türkiye'yi tabii müttefik saymak zorunluluğundaydı. Bolşevik Rusya'nın durumu az çok Türkiye'ye benziyordu. Rusya çetin bir iç savaş içindeydi. İtilaf devletleri Bolşeviklere karşı savaşan Çarlık taraflısı Rus kuvvetlerini her bakımdan destekliyorlardı. Polonya ile yaptığı savaşta yenilgiye uğramıştı. Bolşevik Rusya'nın menfaatleri hangi açıdan bakılırsa bakılsın Türkiye ile dostluk kurmayı gerektiriyordu. Şöyle ki, Rusya ve Türkiye aynı düşmanlarla mücadele ediyorlardı. Hiç değilse mücadele kazanılıncaya kadar işbirliği yapılmalıydı. İngiltere İstanbul'a, Anadolu'ya, Kafkaslara, İran'a ve Afganistan'a hakim duruma gelmekle Rusya'yı güneyden kuşatmış oluyordu. Üstelik İngiltere İstanbul'un ve Boğazların kontrolünü elinde bulunduruyordu. Yunanistan'ı Anadolu'ya yerleştirerek bu kanaldan Anadolu'nun kontrolünü de sağlamak istiyordu. Büyük Savaş'ın sonunda özgür Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan devletlerinin kurulmasına ön ayak olmuş ve böylece Rusya'yı hem Güney Kafkasya'dan Bakü petrollerinden yoksun bırakmış hem de bu stratejik bölgede Rusya'ya karşı bir baraj kurmuş bulunuyordu. Bu baraj ancak Türk-Rus işbirliğiyle yıkılabilirdi. İstanbul, Boğazlar ve Anadolu'nun Türklerin elinde bulunması ve Rusya'ya dost bir Türkiye'nin yaşaması, Rusya'nın güvenliği bakımından son derece önemliydi. Dipnot, nitekim 2. Dünya Harbi'nde bu gerçek bir kere daha anlaşılmıştır. Bütün bunların dışında Rusya ideolojik durumu bakımından da Türkiye ile dostça ilgilenmekteydi. Yeni rejimi Rus toprakları üzerinde yerleştirme çabası ve 3. Enternasyonel'in kararları Rusya'nın Türk Kurtuluş Hareketi'ne seyirci kalmasını önlüyordu. Müslüman Türk halkına yapılacak yardım, Müslüman Doğu halklarının sempatisini sağlayacak, Moskova'nın prestijini artıracaktı. Komünist Enternasyonel'in İcra Komitesi 1 Mayıs 1919'da yayınladığı bir bildiride, Türkiye'ye önemli bir yer ayırmış, Türkiye'nin işçi, asker ve köylülerine seslenerek başladıkları ihtilali başarıya ulaştırmalarını ve kendi Kızıl Ordusunu ve işçi, asker ve köylü Sovyetlerini kurmalarını istemiştir. Dipnot, Profesör Doktor Fahir H. Armaoğlu, Siyasi Tarih, Ankara 1964, sayfa 629. Komünist Enternasyonel'in ve dolayısıyla Sovyet liderlerinin Türkiye ile doktrin açısından ilgilenmesini tabii karşılamak gerekir. Fakat bu konuda Sovyet liderleri arasında bir düşünce birliği olduğunu sanmıyoruz. Nitekim Türkiye ile Rusya arasında temaslar başladıktan sonra bu münasebetin bir dostluk antlaşmasına ulaşması birçok kesintilere uğramak suretiyle bir hayli uzun sürmüştür. Fakat gerçek olan şudur ki Türk Milli Kurtuluş Hareketi'nin kendilerinde bir müdahale ve zorlamayı gerektirmeksizin kendilerince bir sosyalist ihtilale dönmesi Bolşevik Rusya'yı memnun edecekti. Rus liderleri arasında Türkiye ile anlaşma ve yardımda bulunmak için böyle bir şartın ileri sürülmesine taraftar olanlar bulunduğu halde Mustafa Kemal Paşa'nın ve Hariciye Vekili Muhtar Bey'in Büyük Millet Meclisi'nin 3 Ocak 1921 günü toplantısında açıkladıkları üzere resmi bir şekilde Rusya Türkiye'ye karşı böyle bir şart ileri sürmemiştir. İlk Türk elçilik heyetiyle Moskova'ya giden İzmit milletvekili Fuat Carım Bey'den dinlediğimize göre Zinoviev bir görüşmelerinde Ali Fuat Paşa'ya siz isteseniz de Bolşevik olamazsınız. Bu sebeple aramızda kurulacak dostluk ve size yapmak istediğimiz yardım bununla ilgili değildir. Sizden böyle bir şey beklemiyor ve istemiyoruz demiştir. 13 Eylül 1919 günü G.W. Çişer'in ve Neriman Nerimanov'un imzaları ile Türkiye işçi ve köylülerine hitaben yayınlanan bir bildiride, doktriner konulara hiç değinilmeksizin İngiltere'nin İstanbul ve Boğazları ele geçirdiğinden, Türkiye, İran, Afganistan ve Kafkasları egemenliği altına almak üzere olduğundan söz edilmiş ve bu durum karşısında Türk anavatanının kurtarılmasının ancak Türk işçi ve köylüsünün çabasına kaldığı belirtildikten sonra, Rus işçiler ve köylüler hükümetinin Türkiye'ye kardeşlik elini uzatmaya hazır olduğu ifade edilmiştir. Dipnot, aynı eser sayfa 630. Rus resmi şahsiyetleri Türkiye ile kurulacak dostluk için rejim konusunda bir taviz istemedikleri halde aksi kanaatte olanların düşüncelerine Bakü Kongresi'nde Mutişev adlı bir Kafkas delegesinin şu sözleri örnek teşkil eder. Mustafa Kemal'in hareketi bir milli kurtuluş hareketidir. Biz bunu destekliyoruz. Çünkü emperyalizme karşı yaptığımız mücadele sona erer ermez bu hareketin bir sosyal ihtilale dönüşeceğine inanıyoruz. Dipnot, Profesör Doktor Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih, Ankara 1964, sayfa 637. Sovyet Milletler Komiserliği'nin Rusya'nın ve Doğu'nun bütün Müslümanlarına seslenen bir bildirisinde de şöyle denilmektedir. İstanbul Müslümanların elinde kalacaktır. Türkiye'nin taksimine ve Türkiye topraklarından bir Ermenistan kurulmasına dair olan antlaşmada yırtılmış ve yok edilmiştir. Dipnot, Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, sayfa 709. Bu bildirinin tarihi belli değildir. Ancak Kazım Karabekir Paşa 6 Mayıs 1919 tarihli bir telgrafında bu bildiriyi sonradan ele geçirdiğini yazdığına göre bildirinin 1919 yılı Mart veya Nisan aylarında yayınlanmış olması gerekir. Rusya ile bir dostluk anlaşması yapılmasına ve Rusya'dan yardım sağlanmasına mücadelenin başlangıcından beri son derece önem verildiği halde Türkiye'de Rusya'ya karşı devamlı bir çekingenlik hakim olduğunu görmekteyiz. Komünizm akımına karşı kesin tedbirler almaktan daima çekinilmiş, fakat Türk-Rus ilişkilerini zedelemeyecek şekilde bir takım üstünkörü tedbirlere başvurulmuştur. Rusya'ya karşı duyulan çekingenlik biraz Denver Paşa'nın ve diğer iddiaçı liderlerin Rusya'daki faaliyetlerinden ileri gelmekteydi. Türk-Rus ilişkilerini etkileyen bu husus üzerinde kısaca durmak yerinde olacaktır. İbrahim Tali Bey'in Ankara'dan Kazım Karabekir Paşa'ya yazdığı 15 Haziran 1921 tarihli mektupta şöyle bir paragrafa rastlanmaktadır. Vekiller heyeti reisi ve Mustafa Kemal Paşa ve diğerlerinin ağzına bakılırsa fena bir Rus düşmanlığı hüküm sürmekte. Ahmet Muhtar Bey ile dün görüştüm. Yalnız onu sizinle aynı fikirde olduğunu gördüm. Milyonlara bali olan ve bugün kafilelerle yollarda görülen ve bize ikinci Nönü zaferini temin eden mühimmatı bağış ve hediye eden Bolşevikler açıkça yağmacı, eşkıya tabiriyle horlanıyorlar. Mecliste ağzının istikametini göstermekten aciz bir adam toplantıda kalkıyor, ağız dolusu küfürler savuruyor. Dinleyiciler arasında ve meclisin içinde bunların casus olduğu düşünülmüyor. Memleketin Bolşevik olması aleyhtarlığını fiilen ispat ettim ve hizmet ettim. Hiçbir vakit memleketi Bolşevik görmek istemem. Fakat biraz siyasi terbiye ve edep lazım. Batı'nın ezeli düşmanı olduğunu anlamıyorlar mı bilmem. Enver'in doğuda bulunması bu nefreti doğuruyor zannederim. Enver ile Doğu siyasetini neden karıştırıyorlar bunu da bilmiyorum. Halbuki İbrahim Talih Bey'in yakındığı Kazım Karabekir Paşa da meseleleri birbirine karıştırıyordu. Kazım Karabekir Paşa Ankara'da Mersin Milletvekili Albay Selahattin Bey'e yazdığı 12-12-1921 günlü mektubunda şöyle diyordu. İnce ve derin düşüncelerim nedir ki, müthiş cereyanlara rağmen Bolşeviklerle münasebetler kurulmuş ve silah ve paraca hayli yardımlar kazanılmıştır. Yine birçok entrikalara rağmen doğuda halkçılık, envercilik perdeleri ile Bolşeviklik ilanının önünde durdum. Türk-Rus ilişkileri çok çeşitli kanallardan başlamış ve gelişmiştir. Bir taraftan Moskova'da bulunan Enver Paşa ve arkadaşları Türkiye, hatta Mustafa Kemal Paşa adına Ruslarla görüşmelere girişmişlerdi. Bu görüşmeler Mustafa Kemal Paşa'nın arzusu dışında yapılıyordu. Diğer taraftan İstanbul'da eski iddiaçılar tarafından kurulan Karakol Cemiyeti de Kafkasya'da Rus müvessilleri ile Anadolu Milli Hareketi adına görüşmekteydi. Ayrıca Bakü'de bir Türk Komünist Partisi kurulmuştu. Bu partide bir yandan Moskova ile bir yandan da Ankara ile temas yapıyordu. Ankara'da biri gizli, diğeri Mustafa Kemal Paşa tarafından kurulan iki Komünist Partisi ile Yeşil Ordu Cemiyeti idarecilerinin kurdukları Halk İştiraki Yun Partisi faaliyetteydi. Bu düzensizlik savaşın sonuna kadar sürüp gitmiştir. Fakat Moskova'ya Ali Fuat Paşa'nın büyük elçi olarak gönderilmesiyle Türk-Rus ilişkileri ancak normal diplomatik bir yola girebilmiştir. Rusların gerek Bakü'deki gerekse Ankara'daki Türk komünist teşekkülleriyle temasta bulundukları ve bu teşekküllerden bir takım hizmetler bekledikleri gerçektir. Merkezi Bakü'de olan Türk Komünist Partisi liderlerinden Doktor Fuat Sabit Bey'in Anadolu İnkılap Hareketleri'nin seciyesi üzerinde aşağıda özetini sunduğumuz Moskova'da Rus liderlerine verdiği rapor, Rusların Türkiye'de komünizmin yerleşme şansını araştırdıklarını göstermektedir. Anadolu İnkılap Hareketi'nin seciyesi üzerindeki 24 Mayıs 1920 tarihli rapor, Anadolu Hareketi'nin doğmasında ve gelişmesindeki sebepleri inceleyerek başlamaktadır. Anadolu Milli Hareketi'ni iç ve dış olmak üzere iki sebebe dayanan Fuat Bey, dış sebebi açıklarken emperyalist devletlere karşı girişilen ayaklanmanın batıdaki anlamıyla bir sınıf mücadelesi ve bir sosyal ihtilal olmadığını belirtmiştir. Raporda Türk sosyal bünyesi hakkında şu müşahedeler yer almaktadır. Büyük toprak sahibi beyler kuvvetli değildir. Çünkü demir yolları muntazam olmadığı için ihracat ve ulaştırma yeter derecede değildir. Tarım teknik ve mekanik usullerle yapılmadığından toprak büyük kar bırakmaz. Buna karşı her köylünün büyük küçük bir toprağı vardır. Mülkiyet hakkı tamdır. İster satar, ister bağışlar ve öldüğünde toprak varise kalır. Toprağı olmayıp beylerin toprağında yarıcılık yapanlar bir sınıf teşkil edecek kadar kuvvetli olmadığı gibi aralarında teşkilat da yoktur. Anadolu halkının başında büyük bir bela vardır ki o da bürokrasi ve hükümetin zulmüdür. Hükümet siyasetinin sorumluları memurlar, ordu ve din adamlarıdır. Memurlar doğuşları itibariyle belirli bir sınıfa mensup değildir. Yani yalnız zenginlerin veya toprak sahibi beylerin çocukları değildir. Subaylar da memurlar gibi her sınıf halktan alınırlar. Fakat subaylar hükümet makinesinin en temiz ve aydın unsuru olup ihtilal hareketlerinde daima ezilmiş halk tarafında bulunmuşlardır. Ekonomiye Ermeni ve Rumlar hakim olduklarından Türkçülük hareketinden sonra kapitale karşı beliren mücadele sınıfi mahiyetten çıkıp milli bir renk almıştır. Siyasi partilerin programlarında Cumhuriyet esası henüz yer almamıştır. Rus inkılabı siyasi faaliyeti etkilemiştir. Bunun sonucu olarak siyasi partilerde bir sola kayış sezilmektedir. Fakat savaş bu gelişmeyi durdurmaktadır. Hatta parti mücadeleleri bile durmuştur. Bütün partilerin birleşmesiyle koalisyon halinde hareket edilmektedir. Bununla beraber bu geçicidir. Harp bittikten sonra parti mücadeleleri başlayacaktır. Ve eminim ki Rus ihtilalinin Türkiye'de yapacağı etki Fransa Büyük İhtilali'nin Avrupa'daki etkisinden büyük olacaktır. Ankara'yı ziyaret eden Ukrayna Başkumandanı M.W. Frunze'nin Ankara'dan 12 Aralık 1921'de Çiçerin'e yazdığı telgrafta ise şu hususlara rastlamaktayız. Geniş kitlelerin Rusya'ya karşı ilgisi şüphesiz elverişlidir. Yusuf Kemal ile Mustafa Kemal resmen şu açıklamada bulundular. Türkiye Rusya'ya dayandı ve dayanacaktır. Şimdiye kadar yapılmış olan ve belki de bir zaman daha yapılacak görüşmelerde Rusya ile münasebetlerimize zarar verebilecek hiçbir şey yoktur ve olamaz. Rusya ile formal ittifak hususunda şimdi bile antlaşmaya bağlanmaya ve bunu bütün dünyaya bildirmeye hazırız. Başka bir hareket tarzını tasavvur etmiyoruz. Her şeyden önce halkımız bunu anlamazdı.
Ayrım sonu.